7. Ayrım. Kitabın adı Halde Edip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 46. Büyük mutsuzluk. Halide o kadar mutsuzdu ki hikayeler yazıyor, kendisi gibi mutsuz kadınları anlatıyordu. Kanım, bataklıklarda insanı zehirleyen durgun sular gibi beni zehirliyor, öldürüyor. Sevilmek artık beni eskisi gibi titretmiyor, heyecanlandırmıyordu. Artık bu oyundan bıkmıştım. Ben sevmek istiyordum. Dipnot 82. Harap mabetler içinde. Günahlı bir kadının günlüğü 3'ten. Salih Zeki sık sık başka kadınlarla birlikte oluyordu. Çapkındı. Halde bu ağır günlerini daha sonra roman karakterleri üzerinden okurlarıyla paylaşacaktı. İsterik adını verdiği hikayesinde işte kafasını başından büyük felsefe problemleriyle doldurmuş genç bir kadını anlatmıştı. Talih, onu ateşli, bencil fakat demir iradeli, çok akıllı ve kendisinden pek büyük bir adam karşısına attı diye başlayan serzenişi, genç kızın bekarlık hayatı yaşayan kocası tarafından nasıl ezildiğini sergileyen satırlarla devam ediyor. Halde'nin mutsuzlukları Salih Zeki'den kaynaklanıyordu. Anılarında mutsuz günlerindeki ruh halini tarif ederken, beyninin garip kuşkular ve pişmanlıklarla dolup taştığını, herkesten kaçmak istediğini yazmıştı. İçinde canını acıtan bir şeyler vardı. Yaşamın üzünü yitirmişti. Özlediği şapkalar, balolar ve boş zevkler değildi. Neyin özlemini çektiğini bilemiyordu ama durmadan şöyle diyordu. Gözüm açık gideceğim. Bir aşk evliliği yapmıştım. Bana annelik coşkusu yaşatan iki bebeğim vardı. Günlük yaşamın ayrıntılarından şikayet etmem anlamsızdı. Çünkü yaşadıklarım Türk kadınların büyük çoğunun yaşadığından farksızdı. Dipnot 83. Memoirs of Halde Edip. Sayfa 230. Bedirhan Sürgünü. Halde, Salih Zeki ve çocuklar yazları Sultan Tepesi'ne gidiyorlardı. 1906 yılında bir yol meselesi yüzünden İstanbul şehremini Rıdvan Paşa öldürülünce bundan sorumlu tutulan bütün Bedirhaniler Trablusgarp'a sürülmüş, Mahmure'nin eczacılıktan başka hiçbir işle en ufak ilgisi olmayan eşi Yusuf Bey de sürgün vapuruna bindirilmişti. Ali Şamil Paşa'nın Üsküdar'daki konağının yanındaki evde yaşayan Mahmure, 4 çocuğu ile birlikte evinde göz hapsine alınınca bütün aile kararlara büründü. Mahmure'yi öz kızı gibi benimseyen Edip Bey, damadını kurtarmak için sarayda başvurmadık kimse bırakmamıştı. Mahmure'nin çektiği sıkıntılar Halide'yi de çok etkileyecekti. Mahmure'nin eşi Trablusgarp'tan Kudüs'e gönderildi. O da çocuğunu doğurduktan sonra Kudüs'e kocasının yanına gitti. Ali Şamil Paşa 1907 yılında hapiste öldü. Mahmure ise 1908 ihtilalinden sonra bütün sürgünler gibi İstanbul'a geri dönecekti. Bu arada 15 yaşına gelen Halide'nin kız kardeşi Nilüfer, Bursalı bestekar Mehmet Baha Pars ile evlendi. Halide 1906 yılında büyük bir ameliyat geçirdi ve 6 ay yataktan kalkamadı. Sonunda onu iklimi İstanbul'dan daha yumuşak olan Beyrut'a götürmeye karar verdiler. Ama babasının görevi nedeniyle seyahat etmesi için sultanın izni gerekliydi. İzin alınamayınca çareyi Burgazada'da aradılar. Çocukluğunun geçtiği Mors halkında evi andıran bir ev bulundu. Eve çifte merdivenle çıkılıyor, ince uzun pencerelerinden Mors halkınlar sarkıyordu. Güllerle bezeli bahçesinin önünde bayırdan denize iniliyordu. Burgazada aklını yitirme noktasına gelen Halide'ye iyi geldi. Sırtını çamlık bir tepeye veren gül bahçesi içinde Mors halkımlı evde Halide her gün biraz daha iyi hissediyordu kendisini. Akıl ve beden olarak toparlanmıştı. Ayetullah'a Habeşli Reş'e, Hasan Zeki'ye de Rum dadısı bakıyordu. Kolejden arkadaşları, Salih Zeki'nin öğrencilerinden oluşan bir çevre, Hüseyin Cahit, Yalçın ve ailesi hep birlikte düzenlenen tekne gezileri ve piknikler sonunda Halide'yi sağlığına kavuşturdu. Halide 1907 kışını Naima okuyarak geçirdi. Naima ona eski Türklerin ruh haline nasıl sızacağını öğretiyordu. Sağlığını kazandıktan sonra Salih Zeki'ye daha fazla yardım etmeye başladı. 15 Kanun Sani 1324 28 Ocak 1909 tarihli bilimsel dergide Ulumi İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası Halide Salih ve Salih Zeki imzalı bir yazı yayımlanmıştır. Bu, pozitivist sosyolog Auguste Comte'un hayatına dair bir makaledir. Makaleye konu olan Comte, hayatının bir dönemini akıl hastanesinde geçirmişti ve aynı zamanda matematikçiydi. Dipnot 84. Celal Saraç, Salih Zeki Bey, Haz. Yeşim Işıl Ülman, Kızıl Elma Yayıncılık, 2001 İstanbul. Sayfa 15. 1908 Devrimi. 1908 yılının Temmuz ayıydı. Halide ve Salih Zeki günlerden cuma olduğu için Burgazada'daydılar. Peyker Hanım ile eşi Hamdi Efendi o gün onlarda misafirdi. Genç Türk hareketine katıldığı için yurt dışına gönüllü sürgüne giden oğulları Tevfik'le Halide aracılığıyla mektuplaşıyorlardı. Halide'nin haminnesi Nakiye Hanım çamlara nazır oturmuş dikişini dikiyordu. İskeleye inen Salih Zeki elinde değerli bir eşya gibi tuttuğu bir gazeteyle geri döndü. Esrarengiz bir sesle "Dinleyin" dedi ve resmi bildiriler arasına sıkıştırılmış tek cümlelik haberi yüksek sesle okudu. Meclis-i Mebusa'nın yeniden toplanması, seçim yapılması, vilayetlere padişah buyruğu gereği bildirilmiştir. Herkes şaşırıp kalmıştı. Haminne gözünün üzerinden baktı ve sordu. "Bu ne demek oluyor Halide?" Dipnot 85. Memoirs of Halide Edip, sayfa 252. Oğullarını bir daha göremeyeceğine inanan Peyker Hanım ile Hamdi Efendi'nin gözlerinden yaşlar akıyordu. Sultan II. Abdülhamit meşrutiyet ilan ediyordu. Bu habere hepsi inanmak istiyor ama kuşkuyla kıvranıyorlardı. Halide haminnesine ne cevap vereceğini bilemedi. Yıllar sonra anılarında o günü anlatırken vermek istediği cevabı da yazmıştı. Anladık ki insan sürülebilir, hatta imha edilebilir. Fakat fikir öyle değil. Fikir kafadan kafaya, devirden devire atlar geçer ve kendini gösterir. Ancak iki satırlık bu haber her şeyden kuşku duyan imparatorluk ahalisince güvenilir bulunmamış, tedirginlikle karşılanmıştı. Meşrutiyet nasıl gelecek diye hayal bile kurulamazken bir gazete haberiyle gelmiş, önlerinde duruyordu. Akacak kandan korkuyorlardı. Halide, Abdülhamit rejimi Paris ve İstanbul'da rastgele dağıtılan bildirilerle son bulabilir mi sorusunu sorup duruyordu. Sabaha kadar gözüne uyku girmemişti karı kocanın. Mis gibi kokan bahçede dolaşıyor, durmadan konuşuyor ve ihtilalin arkasından akacak kandan korkuyorlardı. İstanbullular da tıpkı onlar gibi padişah buyruğuyla ilan edilen meşrutiyete başlangıçta pek inanmamışlardı. Evvela İstanbul, gökten iner gibi bir tebliğ ile ilan edilen meşrutiyete tereddütle baktı diye yazar Halide. Burgazada'da orada burada toplananlar alçak sesle konuşuyor, bunun bir tuzak olup olmadığını anlamaya çalışıyorlardı. Halide'nin haminnesi ısrarla aynı şeyi söylüyordu. Sizin meşrutiyet dediğiniz şeyi bize Mithat Paşa verdi. Verdi ama kafası ile ödedi. Gelen haberlere bakılırsa Resne, Üsküp, Manastır'da meşrutiyet ilan edilmiş, Abdülhamid'e çekilen bir telgrafta meşrutiyetin resmen ilanı istenmiş, aksi halde 3. Ordu'nun İstanbul'a yürüyeceği bildirilmişti. İttihat ve Terakki Cemiyeti İstanbul'u adeta kuşatmış, Abdülhamid'de mutlakiyet rejimine son vermek durumunda kalmıştı. Sonra da sansürcüler sabaha karşı gazeteleri dolaşarak resmi bildirimin yayımlanmasını sağlamışlardı. Abdülhamid'in de kanuni esasinin askıdaki hükümlerini yeniden işletmeye ve Meclis-i Mebusan için serbest seçim yapılmasına karar vermesi bir siyasi öngörü değil, zorunluluktu. Osmanlı Sultanı'nın tahtı sarsılmaktaydı. İki satırlık bildirinin esası buydu. Özgürlüğün geldiğini haber veren bildiriler dağıtılırken gazetelerde gece bekçilerinden başka kimseler yoktu. Aslında imparatorluk yıllardan beri için için kaynıyordu. Abdülhamid'in baskıcı politikalarına muhalif grup ve örgütler 1894 yılında birleşmiş, çeşitli gizli gruplar İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin şemsiyesi altında bir araya gelmişlerdi. Bu girişimlerin üzerinde birleştiği tek hedef Abdülhamid'in ve baskıcı mutlakiyet rejiminin devrilmesiydi. 1905 Rus devrimi ve İran'da kansız yollardan bir meclis kurulması muhalifleri cesaretlendirmişti. İmparatorlukta da Abdülhamid'in uyguladığı ağır vergilere karşı pek çok yerde isyanlar patlak vermişti. Muhalifler Paris ve Selanik'te toplanıyor, imparatorluk çapında örgütleniyorlardı. Öne çıkan isimler arasında askeri de, sivil de vardı. Posta müdürü Talat Bey, Selanik'te etkin bir mücadele yürütüyordu. Abdülhamid, gizli örgütlerin gayet farkındaydı. 1908'in ilk aylarında bir dizi tutuklama yapılmıştı. 3. Ordu'dan binbaşı Enver'in muhaliflere katılması mücadelenin seyrini değiştirdi. İsyancılar Temmuz başında dağa çıktılar ve hükümete askıda tutulan kanuni esasinin geri getirilmesi için bir muhtıra verdiler. 24 Temmuz'da yayınlanan meşrutiyet fermanının arkasında işte böyle örgütlü bir muhalefet ve direniş vardı. Her şeye rağmen bu yeni duruma inanmakta zorlananları İktam ve Sabah gazetelerindeki "Oh oh" nakaratlı yazı umutlandırmıştı. İki yazıyı da kaleme alan Hüseyin Cahit'ti. O gece Hüseyin Cahit Burgazada'ya havadislerle geldi. Genelde çok soğukkanlı bir mizacı olduğu halde şehirdeki coşku ona da bulaşmıştı. Tanıdık tanımadık yüzlerce insanla Babe Ali yokuşunda sarılıp kucaklaşmış ve yüzünü yıkamak zorunda kalmıştı. Bizim ihtilalimize intikam, cinayet ve leke bulaşmayacak diyerek memnuniyetini dile getirmişti. İstanbul yerinden oynuyordu. Şehirde arabaların fenerlerine ay yıldızlı bayraklar asılmış, tekerlekleri ve körükleri çiçeklerle donatılmıştı. Göstericiler göğüslerine kırmızı beyazlı geniş kordonlar sarıp üstüne hürriyet, müsavat, uhuvvet, özgürlük, eşitlik, kardeşlik kelimelerini işlemişlerdi. Yıldız yolunu dolduran göstericilerin arabaları saraya doğru gidiyor, İstanbul'da yer yerinden oynuyordu. Her yanda bayrak, bando, göstericiler alayı, davul ve zurna dolaşıyor. Sokaklardan çekenler rast geldikleri yerde durup söylüyor, bağırıyor. Halkın hakkı vardı. Tam 33 yıl kendi isteğiyle bayrak açamamış, bando çalamamış, 3 kişi bir araya gelip gezememişti. Hele topluluğa karşı söz söylemek, nutuk çekmek Abdülhamit döneminde görülmüş şey değildi. Halk böyle coşkun ve coşkulu biçimde sokaklara döküldükçe bir araya gelen 3 adamı izlemeye çalışan polisler, jurnaller yazan casuslar şaşırıp kalmışlardı. Bab-ı Ali'deki sadrazamlık dairesinin tam karşısında bulunan Server-i Fünun matbaasının önü, başlarındaki festen dolayı üstü kırmızı renkli ve sürekli dalgalanan bir adam katmanı olmuştu. Arabalar adam yığınlarını aşamıyorlardı. Dipnot 86. Ahmet İhsan Tokgöz. Matbuat Hatıralarım. İletişim Yayınları İstanbul 1993. Sayfa 129. Servet-i Fünun'un sahibi Ahmet İhsan Bey, Tokgöz, böyle anlatır meşrutiyet coşkusuyla çalkalanan İstanbul'u. Gazetelerde yazılanlar için o kadar ağır bedeller ödenmişti ki, bu gazeteler altın varaklarla basılmalıydı diyen halde edip, dayanamayıp İstanbul'a indiğinde kalabalığın adamlarla sınırlı olmadığını, kadınların da sokaklardaki coşkulu kalabalığa karıştığını gözlemişti. Ertesi gün İstanbul'a indim. Köprüde gördüğüm manzara beni anında büyüledi. Tümü de allara beyazlara bürünmüş, kadın ve erkeklerden oluşan kalabalık bir insan topluluğu, dev bir dalga misali köprünün bir yanından öteki yanına doğru akıyordu. Görünüşe bakılırsa asırların geleneği etkisini kaybetmişti. Burada cinsiyet veya şahsi arzu ve menfaat gibi kavramlara yer yoktu. Kadınlarla erkekler ortak bir coşku dalgası içinde hareket ediyor, çevrelerine olağanüstü bir ışık saçarak hep birlikte gülüyor, insanlığın kusur ve çirkinliklerini bir sürüyle bile olsa toptan yok edebilecek yoğunlukta bir duygusallıkla ağlıyorlardı. Binlerce insan bir sel misali yol alıyordu. Dipnot 87. Memo Yusuf Halide Edip. Sayfa 258. İstanbullular ilk kez kadın erkek birlikte görülmüşler, Şehbal dergisinde vapurdan inen kalabalığın bu unutulmaz görüntüsü resmedilmişti. Dipnot 88. Cemal Kutay. Tarih Sohbetleri. İstanbul. 1996. Sayfa 2. Meşrutiyet kelimesi sözlüklerden silinmişken birden bütün gerçekliğiyle karşılarında duruyordu. Abdülhamid'in polisi sinmişti. Kalabalıktan korktuğu için hiçbir şeye müdahale etmiyordu. Halide'ye göre kalabalığa hakim olan tek kişi vardı. O da eski hocası Rıza Tevfik'ti. Atının üzerinde kalabalığın başına geçmiş, arkasından gelenlere nutuk ata ata ortalığa düzen veriyordu. Bütün hafta haykırarak o kadar nutuk vermişti ki sesi tamamen kısılmıştı. Burgaz'a bizi o hafta sonu görmeye geldiğinde sesi bir fısıltı halinde çıkıyordu. Dipnot 89. Mor Salkımlı Ev, sayfa 148. İstanbul'da o günler anlatılırken Rıza Tevfik'in Kürt hamallara attığı nutuk ağızdan ağza aktarılıyordu. Hamallar. Söyle bize meşrutiyet ne demektir? Rıza Tevfik. Meşrutiyet öyle büyük bir şeydir ki onu bilmeyen eşektir. Hamallar. Biz hep eşeğiz. Rıza Tevfik. Babanız da bilmiyordu. Siz eşi oğlu eşek olduğunuzu söyleyin bakalım. Hamallar hep bir ağızdan bağırdılar. Hepimiz eşi oğlu eşeğiz. Dipnot 90. Mor Salkımlı Ev. Sayfa 149. Hemen her sokakta bir iskemle ya da araba üzerine çıkmış kendisini hayran hayran dinleyen kalabalığa nutuk atan birilerine rastlamak mümkündü. İki yakışıklı erkek Selim Sırrı ile Rıza Tevfik atların üzerinde kalabalığın içinde resmi geçit yapar gibi dolaşıyor, insanların sorunlarına değinen nutuklar çekmeye devam ediyorlardı. O bir haftayı İstanbul huşu içinde geçirdi. İşin ilginç yanı hırsızlar, fırsatçılar da bu heyecan dalgasına kapılmış ağlayarak sokaklarda geziyorlardı. İstanbul'da o hafta tek bir suç işlenmediği kayıtlara geçti. Gazeteye yetiştiremiyorlardı. Ahmet İhsan Bey 10 gün hiç durmadan çalıştı. Sonunda matbaadaki masasında düşüp bayıldı. Çünkü Servet-i Fünun'un makinesi gece gündüz gazete basıyor, buna rağmen topu topu 25 bin adet gazete yetiştirebiliyordu. Gazete satıcıları kıyameti koparıyor, gazeteler saymadan, hesap etmeden pencereye tırmanan adamlara teslim ediliyordu. Gazeteciler yazıyor, makine basıyor, satıcılar dağıtıyor, halk kapışıyordu. İnsanlar özgürlükten sarhoş olmuşlardı. Dipnot 91. Tokgöz, Matbuat Hatıralarım, sayfa 130. Bu sırada saray, kendi iktidarını sürdürmek için çeşitli manevralardan geri durmuyordu. Artık sevinç ve gösteri yetişir biçiminde Babali'den korkutucu bir uyarı bile gelmişti. Nezarethanelerdeki ruh eski ruh olmayı sürdürüyordu. Halide Edip'in anlatımıyla İstanbul'un hafiyelikten pişmiş olan sefil halkı meşrutiyetin ilanından sonra 15 gün kadar saklanıp gizlenmişti. Hafiyelerin çoğu hürriyet kokartlarıyla geziyordu. Abdülhamit de ikinci hafta cuma selamlığına çıkarken yakasına meşrutiyet ve hürriyet kokartını takmaya utanmamıştı. Dipnot 92. Tokgöz, Matbuat Hatıralarım, sayfa 158-159. Avrupalı gazeteciler yaşananlara tanıklık edebilmek için İstanbul'a gelmişlerdi. 30 Temmuz 1908 tarihli La Maten gazetesinin kadınlara dair haberi dikkat çekiciydi. Türk kadınlarının kayıtsız şartsız kapalılıktan kurtarılacağı hakkında sözler çıkmıştır ve bu haberin mürteciler tarafından mahsus uydurulduğu sanılıyordu. Dün gece Türk Komuta Merkezi'ne başvurduk. Bu kurul, gerek yabancı muhabirlere, gerek kaygılanan Müslümanlara böyle bir önleme yönelinmeyeceği ve bunu düşünülmediği yolunda kesin güvence verdiler. Ahmet İhsan Bey bu haberi yorumlarken şöyle yazmış. Gerçek devrim ruhuna sahip olarak meşrutiyet ve hürriyetle birlikte kadın özgürlüğünün de sağlanmasını isteyenler bu ilandan çok etkilendiler. Çünkü bir milletin yarısının inmeye uğramış bir hasta adam gibi yarım bedenle yaşayamayacağına aydınlar kesinlikle inanıyorlardı. Dipnot 93. Bakınız, Tokgöz, Matbuat Hatıralarım. Halide'ye göre en kuvvetli muhalefet, yeni rejimin kadın hakkında koyu muhafazakarları memnun etmeyen ileri adımlarına karşı örgütleniyordu. İttihat ve Terakki, 1 Ağustos 1908'de Selanik'te bir kadın konferansı topladı. Cemiyetin o zamana dek gizlice çalışmış 40 kadın üyesi vardı. Cavit Bey, kadınların toplumda önemli bir mevki elde etmesi gerektiğini söyledi. İttihat ve Terakki Kadınlar Şubesi adına konuşan Emine Semiye, kişisel hürriyetlerin tamamını kullanmaya gayret edeceklerini ilan ederken tesettüre de değinmişti. İslamiyet'in bize emrettiği tesettür, bugünkü münasebetsiz kapanmaklığımız değildir, dedi. 12 Ağustos'ta İstanbul, Göztepe'deki Rıfat Hüsamettin Paşa'nın konağında toplanan kadınlar, hür bir rejimde kadınların durumu nasıl olmalı konusunu konuştular. Dipnot 94. Fındıkoğlu ve Ömer Sami Coşar'dan aktaran Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap, Metis Yayınları, İstanbul 2003, sayfa 54. İstanbullular gazete ile 1831 yılında tanışmışlardı. İlk Osmanlıca gazete, Takvim-i Vekayi, hükümet tarafından yayımlanmış, kahvehanelere kadar girmişti. Onu önemli kılan zaman zaman padişahın imzasıyla çıkan baş makalesiydi. Kemal Karpat, padişahın fikirlerini taşıyan bir gazetenin varlığı zaten kendi başına entelektüel bir devrimdi demiştir. Dipnot 95. Kemal Karpat, Osmanlı'da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, İmge Yayın Evi, Ankara 2006, sayfa 492. Ancak İstanbul'da meşrutiyet öncesi 3 gazete çıkardı. İkdam, Sabah, Tercümanı Hakikat. Meşrutiyetin hemen ertesinde yayına başlayan günlük gazetelerin sayısı 50'yi geçmişti. Dergilerin, risalelerin ise hesabı yoktu. Sanki ülkede eli kalem tutan herkes yazar olmuştu. Kimin 5-10 kuruşu varsa hemen bir gazete kurmaya koyuluyordu. Hazır parası olmayanlar ellerindeki mallarını, mülklerini satıp matbaa ve gazete açıyorlardı. 1878'de yayını durdurulan mizah dergileri ve gazeteleri de yeniden yayına başlamışlardı. Dipnot 96. Tokgöz, Matbuat Hatıralarım, sayfa 141-151. 1908 yazında toplum büyük bir özgürleşme yaşamaktaydı. Kadınların yaşmak ve feracelerin uzunluğunu ve kalınlığını belirleyen 1901 tarihli kıyafet yasaları gevşemiş, kadınlar daha serbest giyinir olmuşlardı. Yardım ve eğitim amaçlı dernekler kuruyorlar, artık toplum içine çıkıyorlardı. Dipnot 97. Caroline Finkel, Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı. Timaş, İstanbul, 2007, sayfa 456. İkinci Meşrutiyet'le birlikte kadınlara seslenen dergiler de diğer yayınların yanında hızla yerlerini aldı. 7. ayrımın sonu, sayfa 54. Devamı 8. ayrımda.